Ayrım 23, sayfa 204. Hipnotizma da uyanık kalmanın başka bir türüdür ama hipnotizma farklı bir dizi aktiviteyi dışta tutarak uykudan ayrılır. Hipnotize olmuş suje, parantez içinde itiraf etse de etmese de sırf hipnotizmacının emirlerine uymayı önceden kabul ederek hipnotizmacının ondan dışlamasını istediği her şeyi dışta tutar. Bu nedenle hipnotizma emir üzerine uyumu olarak adlandırılır. Hipnotizmadan ayrı olarak özellikle çocuklar arasında emir üzerine uyuma yaygındır. Bu nedenle hipnotizma çok büyük bir boyun eğmenin kanıtıdır. Çoğu zaman hipnotizmaya tıbbi ya da ruhsal tedavinin doğru kabul edilebilir bir yöntemi olduğu gözüyle bakılır. Ama bireysel psikologlar başarılı bir tedavinin aslının artmış bir cesaret ve özdenetim olduğunu bildiklerinden doğal olarak hipnotizmadan kaçınırlar. Bir hasta denetimi bir başkasına terk ederek değil, bu nitelikleri kendisi kullanarak onları sınamalıdır. Hipnotizma ile tedavi yöntemlerinden sonra sık görülen başarısızlıklar, hipnoz sırasında beklenmedik bir biçimde telkin saldırısına uğramış olan hastanın öç almasıdır. Hipnozun kalıcı bir yararla birlikte olmamasına karşın bazı semptomları ortadan kaldırabilmesi ya da hafifletebilmesi gerçeğinde şaşılacak bir şey yoktur. Hastanın büyülü ya da yarı dinsel bir ışık altında baktığı, bunun birçok telkin edici yöntem içinde doğru olduğunu daha önce belirtmiştim. Ama bu yöntemler yaşama daha iyi bir uyumu öğretmezler. Onların geçici sakinleştirici etkileri vardır ve apopleksi, frengi ve multipl sklerozun yan etkileri gibi bazı organik hastalıklarla gelen nevrotik semptomları azaltmakta çok etkin oldukları görülür. Dipnot, apopleksi, beyin kanaması, damar tıkanması gibi nedenlerle ortaya çıkan ve ani akut bir bilinç kaybı ile vücudun çeşitli kısımlarındaki motor felci ile kendini gösteren bir hastalık. Multiple skleroz, beyindeki ve omurilikteki beyaz maddeyi örten miyelin tabakasının erozyona uğraması sonucunda genç erişkinlik veya orta yaş döneminde ortaya çıkan ve erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanan kronik ilerlemeli bir merkezi sinir sistemi hastalığı. Ludwig Sten'in gösterdiği gibi hemen hemen tüm organik hastalıklar gerekli olandan daha çok semptom üretirler. Bu sinirsel komplikasyonlar en iyi olarak bireysel psikoloji yöntemiyle tedavi edilir. Bireysel psikoloji akciğer iltihabı ya da kalp hastalığını tedavi edememesine karşın hastayı yüreklendirerek bu koşulları büyük ölçüde hafifletebilir. Bizim özel rüya yorumlama yöntemimiz uyanık kalma ve uyuma yaşamının bu birliğinin tanınması üzerine kurulmuştur. Bu Lichtenberg ve Freud'un rüyaların her zaman rüyayı görenin uyanık yaşamında hiçbir zaman tanımadığı hayati sorunların işaretlerini içermesiyle ilgili değerli buluşlarından sonra gelen bir ilerlemedir. Çalışmamız bu buluşları yeterince doğrular. Ama rüya uyanık yaşamda gerçekleşmemiş istekler için yalnızca ikame edici bir doyum değildir. Özellikle Freud'un bebeksi cinsel arzularında rüya geçmişten çok gelecekle daha güçlü bir biçimde ilişkili tüm yaşam tarzının bir işlevidir. Bu gerçek eski çağ uygarlıklarında rüyalarla geçmişle değil de gelecekle ilgili bir kehanet gözüyle bakıldığında sezgi yoluyla bilinmiştir. Rüyayı gören yaşamın gelecekteki olayları karşısındaki tutumunu ve davranışını şekillendirmekle meşguldür. O gündüz gelecekle ilişki kurmakla ve mantıklı düşünme yoluyla elde edilemeyecek bir duygu ve heyecan yedeği depolamaktadır. Böylelikle rüyayı gören kendi üstünlük amacının peşinden giderken karşılaşmayı beklediği sorunlarda ona destek olması ve sağduyunun taleplerine göre değil de onları istediği şekilde çözmesi için mantıktan yoksun bir tür güç biriktirir. Bu nedenle uyanık yaşam tutarlı bir biçimde kavrandığı zaman rüyalarda uyanık yaşamda tezahür etmiş olanların tarzındakilerden başka eğilimleri ya da hareketleri hiçbir zaman bulamayız. Onları sanki bireyin varlığının birbirine düşman iki parçasıymış gibi bilinçliliği ve bilinçsizliğin karşıtı olarak göremeyiz. Bilinçli yaşam onu anlamaya başlamamızla birlikte bilinç dışı olmuştur. Ve bilinç dışı bir eğilimi anlamaya başlamamızla birlikte o artık bilinçlidir. Rüyayı gören, bir sorunun mecaz olarak ifade edilmesiyle onu çözmeye doğru giden yolu döşemeye çalışır. Bu kendi başına rüyayı görenin bunu sağduyuyla çözmekte kendisini yeterli hissetmediğinin bir işaretidir. Kişinin durumunu mecazi bir kavramı ondan kurtuluşunun bir yoludur. Ve bu hemen hemen her türlü pratik eğilimi desteklemek için kullanılabilir. Buna en iyi örnek, başarı duyguları ve heyecanları yaratan rüyalardır. Çünkü onlar toplumsal yaşama mantığına tümüyle direnen bir tür sarhoşluk yaratırlar. Doğal olarak rüyayı gören onun ne olduğu ile ilgili olarak kendi mecazını tanımaz. Eğer bunu anlamış olsaydı, bu mecazın amacı için etkisiz olurdu. Bu aslında rüyayı görenin kendi bireysel amacının çıkarı için bir öz aldatıdır. Bu nedenle bireysel amaç gerçekle ne kadar uyum içindeyse kişinin o kadar az rüya gördüğünü varsaymalıyız. Çok cesur kişilerin nadiren rüya gördükleri bunu gösterir. Çünkü onlar gün içindeki durumlarıyla etkin bir biçimde uğraşırlar. Doğal olarak sorunlu vakalar vardır. Rüyaların yokluğu daha sonra onların yalnızca içeriklerinin olmadığını ortaya koyabilir. Bu rüyalar tümüyle unutulmuşlardır ve geriye yalnızca duygular kalmıştır. Bu yalnızca öz aldatıcı süreçte bir adım ötesidir ve rüya görme onun fonksiyonlarından biridir ve amacı bireyin rüyalarından bir içgörü kazanmasını engellemektir. Ya da rüyaların yokluğu hastanın nevrozunda bir durma noktasına gelmiş olduğunun ve değişmesini istemediği nevrotik bir konum oluşturduğunun işareti olabilir. Kısa rüyalar mevcut nitelikleri nedeniyle rüya görenin onlarla bireysel yaşam tarzı arasında kestirme bir yol bulmak isteğini gösterir. Çok uzun ya da karmaşık olan rüyalar yaşamlarında aşırı güvenlik arayan hastalar tarafından görülür. Ve genellikle kararsızlık ve öz aldatı iyi sonuç vermeyebilir kuşkusuyla hasta tarafından öz aldatının bile ertelenmek isteğini belirtir. Yaşam tarzı en iyi biçimde çoğunlukla tekrarlanan ya da uzun yıllar bellekte kalmış olan rüyalarla gösterilmiştir. Rüyalarda yararlandığımız öz aldatı yöntemleri yalnızca kıyaslamaların, mecazların ve sembollerin kötüye kullanılmayan bir bölümünün görünür bir duruma gelmesine kadar daraltma ya da küçültme eğiliminde de görülür. Bir bütün olarak aynı standartlarla yargılanamayacak bir bölüm. Örneğin hayati bir sorun ve zorunlu bir kararla ilgili bir rüya, önemsiz bir okul sınavı şeklinde görülebilir. 4. Uyanık yaşamda ve rüyada eşe karşı antagonizma. Rüyaların önemli bir rol oynadığı bir vaka, 8 yıldır evli iki çocuk sahibi ama karısından ötürü düş kırıklığına uğramış bir adamın vakasıydı. Onun karısından en büyük yakınması çocuklarla yeterince ilgilenmemesiydi. Evlilikte çocuklara karşı göreve yapılan vurgu her zaman partnerle derinde yatan bir uyuşmazlığın işaretidir. Bu adam karısının çocukları ihmal etmesi konusunda haklı ya da haksız olsun, eleştirisini daha derin bir kınamayı ifade etmek için kullandı ve bunu ona karşı bir kale gibi savundu. Bu onun davranışının başka ayrıntılarından da belliydi. Davranışı çocuklardan başka konularda da karısının yöntemlerinden kaygılandığını gösteriyordu. Örneğin onun evi çekip çevirmesi gibi. Adamın antagonizmasının gerçek kaynağı karısının onunla aşk için evlenmemiş olmasıydı ve o bunun kanıtını karısının frijit olması gerçeğinde buldu. Uzun süren cinsel soğukluğun kocayı en yüksek derecede küstürdüğünü ve her iki partneri de sinirlendirdiğini her zaman görmüşümdür. O karısını kınamasının gerçek ve utanç verici nedeni yerine onun suçuna dair güçlü bir kanıt ele geçirmek amacıyla çocuklarla ilgili bu abartılmış korkuyu yarattı. Bunun sonucunda baş ağrıları, çalışma isteksizliği nedeniyle bana geldi. Çocukluğunda annesi tarafından hor görülmüş olduğundan boşanacak ya da başka bir kadın arayacak kadar yürekli değildi. Bu adam aşırı kıskançlaştı ve kadınlara karşı tüm inancını yitirdi. Bir gece şöyle bir rüya gördü. Bir kentin sokaklarındaki bir savaşın içindeydim ve silahlı çatışmaların ve alevlerin arasında çok sayıda kadın bir patlamayla havaya saçıldı. Hastam bunun sonrasında tedavi bunu anlamasına yardımcı olana dek bu görüntüyü anımsayarak pişmanlık duydu ve çok üzüldü. Bu görüntü onun evlilik sorunu tutumuna uyuyordu. Çünkü bu rüyada öfkesini kadınların tümüyle yok oluşunu zihninde canlandırarak gideriyordu. Ama bunu yansımak zorundaydı. Çünkü toplumsal duygu ve sevecenlikten yoksun değildi. Sonradan oluşan bu sevecenlik dolu düşüncenin karısına karşı aldığı her günkü tavrı korumasına nasıl yardımcı olduğunu anlayabiliriz. O karısına karşı hiç de kızgın değildi, yalnızca çocuklarından kaygılıydı. Onun rüyasının yapısını şu şekilde çözümledim. Anam savaş anılarından bazı korkunç resimler seçti. Biz buna adapte edilmiş düşünce seçimi deriz. Sonra cinsiyetler arası ilişkileri bu tür bir savaşla kıyasladı. Bu yolla hastam cinsiyetler arası tüm sorunları savaşın küçük bir bölümüne, bir çatışmaya indirgedi ve çok daha önemli faktörleri dikkate almadı. Korkusundan kurtulduğu öz aldatısı ve kendi kendini sarhoş edişi ona açıklandığı ve onun tarafından anlaşıldığı zaman sakinleşti ve baş ağrıları geçti. Ama karısıyla uzlaşmak istemedi. Sonra başka bir rüya gördü. En küçük çocuğum kaybolmuştu ve bir daha bulunamadı. Bildiğimiz gibi onun iki çocuğu vardı ama o hem rüya sırasında hem de uyandıktan sonra çok korkmuştu. Bu hastanın karısına karşı serzeniş nedeni her zaman karısının çocukları ihmal etmesi olmuştu. Bu nedenle eğer üçüncü bir çocuğun kaybolmasını hayal ederse başka bir çocuk yapmamak ve böylelikle tehlikeyi artırmamak için bu bir uyarı olurdu. Bu dolambaçlı yol aracılığıyla karısıyla arasını düzeltmekten kaçınabilirdi. Yine adapte edilmiş bir fikrin seçiminin onun bir kıyaslama yapmasına nasıl yardımcı olduğunu görüyoruz. Bu çocukların eğitimi ve korunması sorununun tümüyle onun bir ayrıntısı durumuna indirgemektedir. Böyle olmakla birlikte çok dikkatli bir psikolog, üçüncü çocuğun hayali seçiminde uzlaşmaya doğru giden bir hareketin başlangıcını görebilir. Çünkü hasta başka bir çocuk olasılığına göz kırpmış ama karım iki çocuk için yeterince dikkatli olabilir, yalnızca üç çocuk için kesinlikle olamaz diyerek geri çekilmişti. Rüyalardaki öz aldatı çoğunlukla uyanık durumda geri izlenebilir. Bir keresinde bir gerçekle ilgili ilginç bir kanıtım olmuştu. Viyana'yı tam terk edeceğim sırada eski bir hastam telefon etti ve benden hasta olan karısını görmemi istedi. Hastam iki hekimle görüşmüştü ama her ikisi de ateşin seyrinin ne olduğuna karar verememişti. Acelem vardı, organik hastalıklarda uzman olmadığımı söyleyerek bağışlanmayı istedim. Ama sonunda eski hastamın dayatmasına karşı koyamadım. Hastamın tifüs olduğunu gördüm ve bu vakalarda becerikli olan bir danışmanı tavsiye ettim. O başka hiçbir hekimin ona söyleyeceklerimden daha fazlasını söyleyemeyeceğinde ısrar etti. Ben de Viyana'ya döner dönmez kendisini bir dost olarak ziyaret etme sözü vererek yakamı güçlükle kurtardım. O hala "Ama bana sizin söylemiş olduklarınızdan daha fazlasını söyleyemez," diyordu. Sonunda uzmanı çağırma konusunda onu ikna ettim ve oradan ayrıldım. Birkaç hafta sonra onu ziyaret etmek için geri döndüğüm zaman karısı iyileşmekteydi ve bana tavsiye ettiğim doktordan çok memnun kaldığını söyledi. Sonra çok olumlu bir ses tonuyla şöyle dedi. "Biliyorsunuz geldiğiniz zaman Doktor Bey'in o sabah öldüğünü söylediniz." Ona böyle bir şey söylememiş olduğum için bunun doğruluğunu kabul etmedim. Bu haberi Viyana'dan ayrıldığımın ertesi günü tatilim sırasında okumuştum. Ama o buna inanıyordu ve Doktor Wayne'in ölümünden söz etmiş olduğum konusunda azimle dayattı. Ona neye dayanarak bunu söylemiş olduğunu sorduğumda beni şöyle yanıtladı. Ama bunu yapmış olmanız gerekir çünkü ertesi gün karımı görmek üzere danışman geldiğinde orada bulunan herkesi selamladıktan hemen sonra doktora döndü. Ve dostum Doktor Wayne'in öldüğünü biliyor muydunuz dedi. Evet diyerek araya girdim. Doktor Adler dün söyledi. Uzman şaşırmış göründü ve Doktor Adler'i iyi tanırım ama kehanet yeteneğiyle kutsanmış olduğunu bilmiyordum dedi. Bunda bir yanlışlık olmalı. Acaba bana bunu açıklayabilir misiniz dedi. Bunu açıklamak o kadar güç değildi. Bu adamın bana olan inancı neredeyse sonsuzdu. Ve ayrılmamdan önce onu gördüğümde bana tekrar tekrar "Uzman sizin bana söylediğinizden başka bir şey söyleyemez." demişti. Kendisini bu fikirle sarhoş etmişti ve yeni doktoru ne söylerse söylesin, benim bunu kendisine daha önce söylediğim bir şey olduğunun duygusal kararlılığı içinde karşılamıştı. Böylelikle uzmandan ilk kez duyduğu haberi kendiliğinden kesinlikle ve kusursuz bir öz yanıltıyla bana yükledi. Kaynakça: Alfred Adler'in İngilizce kitapları. Organ eksikliği ve bunun ruhsal dengelenmesinin incelenmesi, Klinik Tıbba Bir Katkı, 1907. Nevrotik Yapı, Karşılaşmalı Bireysel Psikoloji ve Psikoterapinin Ana Hatları, 1912. Bireysel Psikolojinin Uygulaması ve Kuramı, 1920. 28 adet bildiriden oluşan 1909-1920 yılları arasında yayımlanmış önemli derleme. İnsan Doğasını Anlamak, 1927. 224 sayfa erişkin eğitim dinleyicilerine verilen konferanslara dayalıdır. Bayan R'nin Vakası, Bir Yaşam Öyküsünün Yorumu, 1928. 306 sayfa. Nevroz Sorunları Vakalar Kitabı, 1929. 180 sayfa, 37 adet vaka sunulmakta, Adlerci kuram ve terapi sisteminin belirgin özellikleri kapsanmaktadır. Yaşama Sanatı, 1929. 264 sayfa. Özellikle yaşam tarzı, aşağılık ve üstünlük kompleksleri, ilk anımsamalar ve rüyalarla ilgili bölümler içermektedir. Çocukların Eğitimi, 1930. Ailenin Konumu, Okul Sorunları, Ergenlik, Ebeveynlerin Eğitilmesini içermektedir. Yaşam Biçimi, 1930. 273 sayfa. Adler'in New York'taki sosyal araştırma için yeni okul kliniğine 1929 konferans döneminde getirilmiş 12 adet vaka. Sorunlu Çocuk. Belirli vakalarda analiz edildiği gibi güç çocuğun yaşam tarzı. 1930. 172 sayfa, 22 çocukla onların ebeveynleri ve öğretmenleriyle yapılan görüşmeler ve vaka analizleri. Yaşam size ne ifade etmelidir? 1958, 300 sayfa, başka konuların yanı sıra yaşamın anlamı, zihin ve beden, suç ve suçun önlenmesi hakkında bölümler içermektedir. Toplumsal ilgi, insanoğlunun önündeki savaşım, 1933, 313 sayfa, Adler'in en son ve en ileri görüşlerinin sunuluşu. Alfred Adler'in Bireysel Psikolojisi, yazılarından seçmelerin sistematik bir sunumu, 1956, 503 sayfa. Üstünlük ve Toplumsal İlgi, son yazılarının bir derlemesi, 1964, 432 sayfa. Seçilmiş 21 yazıdan 9'u ilk kez burada çevrilmiştir. Adler'in din hakkındaki denemesini, bir yaşam öyküsünü ve yazılarının neredeyse tamamının kaynakçasını içermektedir. Adler'in Yaşam Öyküleri. Alfred Adler, New York, 1957. Alfred Adler, Biyografik Bir Deneme, 1964. Alfred Adler, Kendisi ve Çalışması, 1963. Konuyla ilgili çağdaş kitaplar. Uyumsuz Kişilere Rehberlik Yapma, Bireysel Psikolojide Denemeler, Alfred Adler'in Kuramlarının Çağdaş Uygulaması, Bozguna Uğramış Ebeveynler, Başarı ve Başarısızlığın Ötesinde Kendine Güvenmenin ve Olgunluğun Yolları, Bireyde ve Grupta Aşağılık Duyguları, Çocukları Öğrenmeyi Yüreklendirme, Yüreklendirme Süreci, Ebeveyn Olma Savaşı, Sınıftaki Psikoloji, Çocuklar Savaşıma Çağrı, Adlerce Aile Danışmanlığı, Danışma Merkezleri için El Kitabı, Alfred Adler'in Psikolojisi ve Çocuğun Gelişmesi, Sanat ve Oyun Terapisi, Aşağılık Duygusunun Önemi, Adler'in Psikolojideki Yeri, Bireysel Psikolojinin Bir Açıklaması. Ders kitaplarında Adler'le ilgili bölümler. Kişilik Kuramlarını Yorumlama, New York, Harper Row, 1964. Yardım Çığlığı, New York, McGraw Hill, 1961. Psikoterapi Sistemleri, New York, Willisons, 1963. Kişilik Kuramları, New York, Willisons, 1957. Psikanalitik Düşünce ve Okulları, New York, Dryden Press, 1955. Çağdaş Psikoterapiler, New York, Free Press of Glencoe, 1961. Kişilik Kavramları, Chicago, Alden, Publissing Co., 1963. Psikolojide Çağdaş Kuramlar ve Sistemler, New York, Harper, Brother, 1960. Bilimsel Psikoloji, İlkeler ve Yaklaşımlar, New York, Basic Book, 1965. Çağdaş Psikoloji Okulları, New York, Ronald Press, 1964. Dergi, Bireysel Psikoloji Dergisi, Amerikan Adlerci Psikoloji Derneği tarafından yayımlanır. H.L. Anspecher Editör, University of Vermont, Burlington, Vermont. Kitabın sonu. 25 Eylül 2009.